1970'li yıllarda ülkemize televizyon gelip artık yaygınlaşmaya başladığında insanlar hayli heyecanlandılar. Daha evvelinde radyoyu biliyorduk. Ama televizyon çıktığında millet bunu şöyle değerlendirdi. İşte televizyon diye bir alet çıkmış, haberleri veriyormuş, içinde insanlar görülüyormuş. Ve baya bu insanlarda bir heyecana vesile oldu. Dünya artık bir köy halini almış. İnsanlar dünyanın her tarafına gidiyor, geliyor. Ve bazı ülkeler daha gelişmiş durumda. Diyelim yolları gayet güzel, evleri gayet güzel, teknoloji gayet ileride. Oraların güzelliklerini gören birisi daha gerilerde kalan yerlere gittiğinde işte gelişmiş ülkelerde ben şöyle gördüm, evleri şöyle, yolları böyle, elektrik sistemi şu, telefon sistemi bu. Bunları anlattığında diğer insanlar elbette heyecanla dinliyorlar. Bediüzzaman da 1910 yılında, meşrutiyetin ikinci yılında doğuda aşiretlere gidip oradaki insanlara İstanbul'dan ve İstanbul'daki yeni meşruti sistem, yani parlamenter sistemden söz ettiğinde onların bayağı ilgisini çekiyor. Ve Bediüzzaman işte meşrutiyet size de çok nimetleriyle gelecek. Bunları anlatıyor. Ve muhatapları diyorlar ki inşallah talihimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kafi değil midir? El cevap, biçare talihinize, yani talihinize siz de yardım etmelisiniz. Yani şansımıza yardım etmek gerekiyor. Hani kader gayrete aşıktır denilir. Yani sadece nasipse olur demek yerine sebepler dünyasındayız. Sebeplere müracaat etmekle mükellefiz. Bağdat tarrarları gibi olmayınız. Tarrar, hırsız, böyle hırsızlık yapan veya yan kesicilik yapanlara verilen bir isim. Bağdat tarrarları. Bunlar işte yoldan gelip geçeni soyup soğana çevirmeye çalışıyorlar. Ama gelen giden olmazsa veya millet tedbirli gelmiş, yanlarında asker falan var. O zaman hırsızlık yapamıyorlar. İşte Bağdat tarrarları savunmasız olanlar varsa kendilerine göre bir şey yapabiliyorlar. Diğer türlü elleri kolları bağlı oluyor. Yani siz onlar gibi olmayın. Bağdat tarrarları gibi böyle kendinize gelmesini beklemek yerine siz bir şeyler yapın. Ya bu tabii tembellik yönüyle verilen bir misal. Sizin atalet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz nizam-ı esbabı reddettiğinden kainatı tanzim eden meşiyete karşı temerrüt demektir. Yani teşebbüssüz tevekkül. Yani güzel bir kavram. Tevekkül teşebbüsle beraber olmalı. Peygamberimize bir sahabi soruyor. Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, bağlamadan mı? Peygamberimiz önce diyor deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. İşte peygamber model insan, rehber insan olarak sebeplere teşebbüs etmiş. Ben peygamberim, Allah beni korur diye söyleyip sipere girmemek, işte düşmanın ok ve mızraklarına hedef haline gelmek gibi öyle şeyler yapmamış. Sipere de girmiş ve zırh da giymiş. Böyle olunca sebepler dünyasında biz sebeplere müracaat etmekle görevliyiz. Sebeplere teşebbüs etmeden tevekkül başarısızlık demektir. Ve bu kainatı tanzim eden meşiyete karşı temerrüt. Ya Allah'ın kainata koyduğu kanunlar var. Bu kanunların karşısında direnmek. Yani ne gibi? Diyelim ki bir çiftçi tarlasını sürüyor. Kaliteli tohumları toprağa ekiyor. Üzerini örtüyor. Sulaması gerekiyorsa suluyor. Çapa yapması gerekiyorsa çapalıyor. Ardından Ya Rabbi senden mahsul beklerim diyor. Yani kendine düşeni yapıyor. Neticeyi Allah'tan biliyor. Bizler dünyada bütün işlerimizde o çiftçi misal sebeplere riayet etmekle görevliyiz. Şu tevekkül döner, nefsini nakzeder. Yani teşebbüste bulunmadan tevekkül etmek, tevekkül değildir. Sual, şimdi fenalığı da görüyoruz, iyiliği de görüyoruz. Meşrutiyetin asarı hangisi, ötekinin asarı, eserleri hangisidir? El cevap, ne kadar iyilik var, meşrutiyetin ziyasındandır. Ne kadar fenalık var, ya eski istibdadın zulmetinden yahut meşrutiyet namıyla yeni bir istibdadın zulmündendir. Yani güzellikler o hür ortamda meydana gelir. Fenalıklar da istibdat ortamında meydana gelir. Ve hür ortam görünümüyle yeni istibdat da yapılabilir. Yani İttihat Terakki, diyelim padişahın yetkilerinin kısıtlanmasını istemişler ve bunu elde de ettiler. Ama ardından kendileri istibdat uygulamaya kalktı. Ve Bediüzzaman başlangıçta onlara taraftar iken onların böyle aşırılıklarını gördüğünde onlara muhalefet etti. Yani sonraki dönemde muhalefetini de ortaya koydu. Öte yandan mesela tek parti dönemi istibdattır aslında. Yani Türkiye'de 1950'ye kadarki uygulanan sistem bir istibdat sistemidir. Tek partiyle demokrasi olmaz, tek partiyle cumhuriyet olmaz. Yani nasıl ki Rusya'da komünist sistem uygulandı, tek parti olarak uygulandı. Bizde de bir benzerini o zaman uyguladılar. Ama bunun adı cumhuriyet oldu. Yani isim burada kurtarmıyor. Geri kaldı ta taziyeden sonra veda edip pederini takip etsin. Yani istibdat neticede ölecektir. Taziyesi verilecek. Neticede o da bu dünyadan ayrılacaktır. Fakat emin olunuz ziya galebe çalacaktır. Yani bu istibdat karanlığa benzetiliyor. Meşrutiyet veya cumhuriyet bu da aydınlığa benzetiliyor. Karanlık gömülecek. Aydınlık onun yerini alacak. Sual. Meşrutiyeti pek çok izam ediyorsun. Yani fazla büyütüyorsun. Eskide rey-i vahid idi. Yani başta birinin böyle şunu şöyle yapın demesiydi. Tek kişinin görüşüyle yola çıkılmasıydı. Milletten sual yok idi. Şimdi meşverettir. Milletten sual edilir. Millet ne için der? Ona ne istersin denilir. İşte bu kadar. Daha nedir o kadar ilaveyi takıyorsun? Yani hani çok da o kadar fazla bir şey değişmeyecek gibi muhatapları böyle bir şeyi soruyorlar. Yani eskiden bir kişinin görüşü esastı. Millete sorulmazdı. Şimdi evet meşveret var. Millete soruluyor. Ama sadece millete sorulmakla da çok büyük neticeler elde edilmez ki gibi öyle bir şey. El cevap zaten şu nokta bütün cevaplarımı tazammun etmiş. Yani bazen böyle bir değişiklik, köklü bir değişiklik olur. Her şeyi değiştirir. Partilerden birinin öyle bir sloganı vardı. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Yani padişahlık sisteminden parlamenter sisteme geçmek çok büyük bir değişiklik. Paradigma değişikliği tabiri caizse, zihniyet değişikliği. Bediüzzaman bu noktada evet ben diyor buna çok şeyler yüklüyorum ama bunları yüklemekte de haklıyım. Zaten şu nokta bütün cevaplarımı tazammun etmiş. Zira meşrutiyet hükümete düştüğü vakit fikri hürriyet meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Yani insanlar daha hür bir ortamda olacak, teşebbüs edebilecek, uyanacak. Her nevde, her taifede onun sanatına ait bir nevi meşrutiyeti tevlit eder. Mesela aile ortamı bile, evet erkek evin reisi kabul edilir. Dinen de öyledir. Kanunen de öyleydi. Şu an herhalde kanunlardan çıkarıldı. Ama bu erkeğin işte buranın ağası benim, tümüyle benim dediğim olur. O manada da düşünülmemeli. Aile hayatı tek parti iktidarı değil, koalisyon. Ve böyle olunca erkek refikayı hayatını, hayat arkadaşı olan hanımını nazara almalı. Şunu şöyle yap, ben şu kararı aldım böyle yapacağız demek yerine nasıl yapalım konuşmalı ve o şekilde aile hayatını mutlu bir şekilde devam ettirmeli. veya herhangi bir müessesenin başında bulunan kişi orada görev yapanlarla zaman zaman toplantı yapmalı. Nasıl yapalım? Daha iyi nasıl olabilir? Böylece onların fikirlerini nazara almalı. Veya diyelim okulda müdür öğretmenlerle toplantı yapıp problemleri ortaya koyup bu problemleri nasıl çözelim? Benim görmeyip de sizin gördüğünüz problem var mı? Nasıl bunları halledebiliriz diyebilmeli. Hatta ulemada, medariste, talebede bir nevi meşrutiyeti intac eder. Yani alimlerde de diyelim ki falanca demiş öyleyse doğrudur. Toptan kabul etmek yerine kendi fikrini de söyleyebilmelisin. Medresede hocaya hürmetle beraber katılmadığın nokta varsa ben şöyle düşünüyorum diyebilmelisin. Evet, her taifeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir teceddüt ilham olunuyor. Yani sistem değişiyor. Sistem değişince bu hayatın bütün tabakalarına sirayet edecek. İşte şu arkasında Şems-i Saadet'i telvih eden, ya bunun arkasında bir saadet güneşi gelecek. Ve temayül ve incizaf ve imtizaca yüz tutan lemaat-ı meşverettir ki, yani meşveretin o parıltıları bana meşrutiyet hükümetini bu kadar sevdirmiştir. Bence taklidin temelini atıp ihtilafatı çıkarmakla Mutezile, Cebriye, Mürciye, Mücessime gibi dalalet fırkalarını İslamiyet'ten intac eden mesail-i diniyedeki istibdad-ı ilmidir. Bediüzzaman 73 fırkayı nazara verirken bu 73 fırkanın ilmi istibdadın neticesi olduğunu söylüyor. Yani ne gibi? Mesela Mutezile'nin kurucusu Vasıl bin Ata bir mesele onun bulunduğu ortamda Hasan-ı Basri'ye soruluyor. Mürtekibi Kebir'e büyük günah işleyenin durumu nedir? Hocası daha cevap vermeden bu şudur deyip el menzile beyin el menzileteyn mümin değil, kafir de değil, ortada bir yerdedir. Farklı bir şey söylüyor, bir köşeye çekiliyor. Ve Hasan-ı Basri onun böyle acele edip sonra bir nevi bağımsızlığını ilan edercesine köşeye çekilmesine bakıp قَدْ اِعْتَزَلَ عَنَّ الْوَاسِلِ Vasıl bizden itizal etti, bir köşeye çekildi ifadesini kullanıyor. Ve buradan bir ekolün çıkışını görmekteyiz. Mutezile buradan çıkıyor. Ve Mutezile evet aklı önceliyor, aklı esas alıyor. Dayandığı bir hakikat var, yok değil. Ama her meseleyi de akılla halledemezsin ki. Bu noktada ifrat tefrit durumları oluyor. İşte Hasan-ı Basri'nin meclisinde meydana gelen bu olay bir ekolün çıkmasına yol açmıştır. Buradan Mutezile çıkmıştır. Ve Mutezile'nin fikirlerini benimseyenler taklit ile benimsiyorlar. Yani Vasıl böyle dedi, artık biz de onun peşindeyiz. Bu şekilde ilmi istibdat yeni yeni fırkaları meydana getiriyor. Ve ikinci bir sebep, yani bu fırkalar nereden çıkıyor? Nefsül emirde mukayyet olan şey de ıtlaktır. Altta diyor ki dikkat lazım. Yani bu hakikaten önemli bir nokta. Dinin nasları var. Ayetler, hadisler. Bunları belli kayıtlarla anlamak lazım. İbarede olsun olmasın. İbarede varsa zaten o kayda göre anlayacağız. Ama ibarede mutlak gelmiş olabilir. Bizim bunu kayıtlı bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani ne gibi? Ya diyelim ki müdür oradaki bir görevliye dedi ki bir öğrenciyi bana çağır. Bir öğrenci herhangi bir öğrenci olabilir aslında. Fakat herhangi bir öğrenci müdürün dediğini yapamayabilir. Yani belli özellikleri olan, kapasitesi olan bir öğrenciyi göndermesi daha uygun düşecektir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir kısım naslar var. O naslar eğer belli kayıtlarla anlaşılmazsa yanlış anlaşılmış oluyor. Mesela Tevbe suresi 5. ayette فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu savaş haliyle alakalı. Savaş hali olarak bunu anlamazsak turist olarak gelen müşrikleri de öldürmek gerekir. Haşa, öyle bir görev yok. Dinen caiz de değil zaten. Ama bazıları işte bunu uygulamaya kalkıyorlar. Ve Müslümanlar için de DAEŞ gibi bir takım radikal akımlar bu gibi ayetleri eksik anlamaktan veya yanlış anlamaktan çıkıyor. Başka bir ayeti örnek vereyim. Ve izâ halaltum festâdû. Maide suresinde ilk sayfada geçen bir ayet. Yani ihramdan çıktığınızda avlanın. Normalde bu bir emir. Ve bu emrin zahirine göre hac ve umre için ihrama girmiş olanlar bu görevlerini tamamladıklarında bir de ava gitmeleri gerekir. Halbuki bunu belli kayıtla anlayacağız. Eğer avlanmak isterseniz, ibarede var mı? Yok. Mutlak bırakılmış. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Diyoruz ki avlanmak zaten farz bir görev değil. Caiz olan bir görev. Avlanmak caiz mi? Caizdir. Ama hac ve umreden dolayı haram hale geldi. Hac ve umre bittiğinde eski haline geliyor. Eskiden caizdi ve yine de caiz hale dönmüş oluyor. İşte mezhepler genelde mutlak bırakılan bir ifadeyi mutlak olarak kullanıyorlar. Belli kayıtlarla anlamıyorlar. Belli kayıtları koymadıklarında sıkıntı meydana geliyor. Meşrutiyet-i ilmiye hakkıyla teessüs etse, ilmi meşrutiyet, ilmi böyle bir meclis hakkıyla kurulsa, meyli tarihi hakikatin imdadıyla, yani hakikat nedir? Bunu araştırma meyli, bunun medet vermesiyle, fünun-u sadıkanın muavenetiyle, yani günümüz doğru fenlerin, müspet ilimlerin yardımıyla, insafın yardımıyla şu fırak-ı dalle, yani bu 73 fırka diye anlatılan bir tanesi istikametli, diğerleri az veya çok hak yoldan sapmış. Ehl-i sünnet ve cemaate dahil olacakları kaviyen me'muldür. Yani 73 fırka İslam dünyasında çıkmış. Kesretten kinaya pek çok fırkalar çıkmış. Ama ilmi bir meşrutiyet havası olsa, bir hürriyet ortamı, fikirler rahatlıkla orada konuşuluyor. Bir de insanlar gayemiz hakikati bulmak, illa falan görüşü savunmak değil. Şu an savunduğum fikirlerin yanlış olduğu ispat edilsin. Ben bundan dönmeye hazırım. Bu şekilde böyle bir altyapıları olsa ve doğru fenlerin yardımıyla, insafın yardımıyla o zaman uç akımlar bu fikirlerden vazgeçecekler. Ehl-i sünnet ve cemaate dahil olacakları kuvvetle ümit edilir. Ehl-i sünnet vel cemaat İslam dünyasının %80'i ama geriye kalan %20'de bayağı uç akımlar var. Bu uç akımlar eğer fenlerden istifade etseler, tam bir meşveret ortamı olsa, öte yandan hakikati araştırmak niyetiyle meseleleri değerlendirseler, taassuplarından kurtulabilirler. Şu fırkalar eğer çendan bir hizip olarak görünmüyor, fakat efkarda tahallül ederek münteşiredir. Bu da çok önemli bir tespit. Şu fırkalar derken Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Hristiyanlar 71 fırkaya bölündü. Pardon, Yahudiler. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Bakın 70 burada ortak rakam. Önce Yahudiler tarih olarak, devamında Hristiyanlar geliyor. Sonra da Müslümanlar. Yani Yahudiler bölündü. Hristiyanlar daha fazla bölündü. Müslümanlar onları da aşacak şekilde daha fazla bölünecekler. Ve burada şuna dikkat çekti. Şu fırkalar, 73 fırka fikirleri eğer çendan, yani her ne kadar bir hizip olarak görünmüyor. Yani günümüzde ben mutezilliyim diyen, ilan eden ben görmedim şahsen. Veya ben cebriye fikirlerini savunuyorum diyen görmedim. Ben mürciyeyim. İman varsa, amel olmasa da o insan kurtulur. O bir teferruattır diyeni görmedim. Yani mürciyeyim diyeni görmedim. Öte yandan mücessime, Allah'ı bir cisim gibi, bir insan gibi adeta hayal etmek. Bunlar aşırı fırkalardan bazıları. Bunlar bir hizip olarak görünmüyor. Fakat efkarda tahallül ederek münteşiredir. Yani fikirlerde, bunların fikirleri günümüzde de var. Mesela İslami eğitim alan ilahiyatlarda hocaların bir kısmı ben mutezileyim demese de aklına göre değerlendirir ve bazen ölçüyü kaçırır. Pek çok kişi kader noktasında cebridir. Kaderim böyleymiş ve kaderi öyle anlar. Bizden yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Ne yapalım, kader böyleymiş gibi. Öte yandan mürciye, bunlar diyorlar ki nasıl ki bir kafirin salih ameli de olsa, imanı yoksa salih amel onu kurtarmıyor. Zıttıyla da iman varsa pek çok günahları da olsa o insan kurtulur. İşte günümüzde bazıları sen benim kalbime bak diyor. Benim kalbim temiz. Yani belki dinin en temel emirlerini yerine getirmiyor. Kalp temizliğiyle teselli buluyor. Veya mücessime, Allah'ı böyle bir cismani varlık gibi, bir insan gibi adeta tevehüm etmek. Bunlar fikir olarak insanların fikirlerinde az veya çok görülmekte. Herkesin dimağında onların meylettiği mesleğe meyelan bulunabilir. Hatta eğer bir dimağ büyütülse, mani teçsim edilirse, yani bir insanın dimağına giriyoruz, manaları, oradaki manaları mücessem bir hale getiriyoruz. Şu fırkalar, sinematografvari, yani sinema misali, o dimağda temessül ettiği görülecektir. Yani sinemada nasıl ki görüntüler ekrana yansıtılıyor, insanların dimağındaki görüntüleri de yansıtsak, bu fikirler olduğu görülecek. Şu kıssa uzundur, makamı değil, siz suallerinizi ediniz. Ve devamında başka sualler geliyor. Bir başka programda oradan devam edeceğiz inşallah.